Ayrım 39, Kongo'ya ağıt Jean-Christophe Grange, sayfa 395. 94. Bölüm. Erman üstlerine bildirmişti. Sonuçta Gregoire Morvan'ın cenaze töreni Bretanya'da yapılacağından ayrıntıları halletmek için oraya gitmişti. Aslında Şarko'ya ne bulmaya gittiğini pek bilmiyordu. Ama Profesör Lassa ile yapacağı yeni bir görüşmenin oraya gitmeye değer olduğunu düşünüyordu. Tabii kabul edilmesi koşuluydu. Şimdi kabin içinde pencere tarafındaki dar koltuğuna yerleşmiş tamamen farklı bir sorunu, yani Sofya'yı düşünüyordu. Döndüğünden beri ondan hiç haber almamıştı. Ne bir başsağlığı telefonu ne de bir SMS. Gayri ihtiyari bir hareketle cep telefonunu çıkardı ve plastik bir patlayıcıya bağlı bir detonatörü inceler gibi telefonuna baktı. İlk adımı onun mu atması gerekirdi? Tereddüt etti. Ardından çoğunlukla ilişkilerin kötü sonuçlanmasına neden olan o erkeklik gururu imdadına yetişti. Kesinlikle hayır. Her şeye rağmen babası yeni ölmüş olan kendisiydi. Tam telefonunu cebine koyuyordu ki Sofya'nın da babasını kaybetmiş olduğunu hatırladı. Hatta Montefiore Morvan'dan önce ölmüştü. Oysa Ervan onu aramamıştı. Ayrıca aklına bile gelmemişti. Kuşkusuz Javelin füzeleriyle karın deşen siyahlar arasında hafifletici nedenleri vardı. Ama ya döndükten sonra? Yeni bir tereddüt daha yaşadı. Aramak için çok geç değil miydi? Onun yaşında biri için hala sivilceli yeni yetmelere yaraşır sorunlarla kafasını meşgul ettiği söylenebilirdi. Aslında kadınlarla ilişkilerinde hiçbir zaman bu eşiği geçememişti. Bu sahte kaderciliğe sığınarak telefonunu tozları halının altına gizler gibi cebine yerleştirdi. Bir yandan da kafasında mazeret olarak kullanılabilecek şeyleri düşünüyordu. İhtiyarın ölümü, çivi adamın çevresinde ortaya çıkan yeni bilmeceler, Kongo'da yaşadığı travmalar, kökeniyle ilgili öğrendiği gerçekler. Günah çıkarma olayına son vermek için kokpit girişinin yanında duran sabah gazetelerine göz atmaya gitti. Her birinin ilk sayfasında Morvan'ın resmi iyi bir yer bulmuştu. Yazılar Fransa'ya olan sadakatini anımsatmakla birlikte isminin çevresindeki puslu haliyi de gündeme getirerek onun meslek hayatını anlatıyordu. Bütün yazılarda ölümüyle ilgili gerçeklere şöyle bir değinilmiş, üzerinde durulmamıştı. Kimse gerçekleri bilmiyordu ve bilinen tek isim olan Kongo'da bir sis perdesinin arkasındaydı. Buna karşılık tüm gazeteler Morvan'ın girdiği son silahlı çatışmayı yeniden gündeme taşımıştı. Komandolar gibi silahlanmış 3 çılgını 67 yaşındayken tek başına öldürdüğü Lokerek Fort Chabrol'daki çatışma. Ervan bu satırları karışık bir ruh haliyle okuyordu. Aile içindeki duruma bakınca Morvan hayatı karısına işkence etmekle ve çocuklarına korku salmakla geçirmiş yarı deli bir pislikten başka bir şey değildi. Öte yandan ülkesi için çok şey yapmıştı. Eylemlerinin çoğu devlet menfaati için büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirdiği operasyonlar kadar çevirdiği entrikalardan, yaptığı şantajlardan ve işlediği cinayetlerden oluşuyordu. Fransa'nın onurunu kurtarmak için ellerini kirletmişti. Politikacıların günahlarını, suçlarını, yalanlarını, düzenbazlıklarını örtmek için çirkefe batmıştı. İri kıyım iblis cinayet azmettiricisi Morvan kendini 5. Cumhuriyet'in kahramanı olarak görüyordu. Kuşkusuz tüm bunların üstüne bir kelime daha söylemeye gerek yoktu ve bu suskunluk ihtiyarın hoşuna gidecekti. Kısacası gönüllü yapılan çalışmalar gizli kalmalıydı. Gregoire onu orada ne tür bir mahkeme bekliyor olursa olsun hesabını öbür dünyada verecekti. Zaten en büyük suçu, her halükarda cevap vermeyi kabul edeceği tek suç, Cathy Fontana cinayetiydi. Oysa cinayeti o işlememişti. Yerinize oturmanız gerekiyor bayım, birazdan iniyoruz. Ervan gülümseyerek yerine döndü. Kimliğini açık etmeden plastik duvarları ve yıpranmış halılarıyla toplantı salonlarında beklenen satış mümessillerinin arasında Paris'ten uzaklaşmaktan keyif alıyordu. Onu bekleyen ofis o salonlardan daha iyi değildi. Uçağın tekerlekleri piste vurdu. Dışarıda yağmur, soğuk ve asfalt vardı. Hüzünlü bir kavuşma. 4. kez Brest'e geldiğine inanmakta zorlanıyordu. Diğer yolcular gibi hemen cep telefonuna saldırdı ve mesajlarını kontrol etti. Önemli bir şey yoktu. En azından 2000'den arayan olmamıştı. Audrey'den de bir haber çıkmamıştı. Onun sessizliği Ervan'ı kaygılandırıyordu. Louis'in yanında bir şey bulamamış mıydı? Ya da tam tersine bir sorunla mı karşılaşmıştı? Veya bu sabahı sadece Tour sokağında komşularla konuşmaya mı ayırmıştı? Kızı aramaya hazırlanıyordu ki gelen yolcu salonunun pencerelerinin ardında Yarbay Vernie'nin şaşkın yüzünü gördü. Dik yakalı kazağının altından hala pansumanı seçilebiliyordu. Lokerek'teki çatışmada kurşun geçirmez yeleğinin yakasının hemen üstünden bir kurşun yemişti. Onu böyle her zamanki siyah yağmurluğunun içinde görünce Ervan kısa süreli bir hüzne kapıldı. O üç silah şorların sonuncusuydu. Arşambo baskın sırasında öldürülmüştü. Le Guin, Kayerverek kurmay başkanlığında görevli yüzbaşı artık orada görev yapmıyordu. Görevinin başında kalmış tek jandarma oydu. Ervan Audrey'e hızlıca bir SMS yazdı. Beni ara. Sonra telefonunu cebine attı. Kaygılı gülümsemesinden Ervan subayın kötü bir haber beklediğini anladı. Ervan ona geliş sebebini söylememişti. Kısa bir tokalaşma. Yolculuk ve hava durumuyla ilgili önemsiz konuşmalar. Bu kez ne kahve ne de brioche dore söz konusuydu. Briefing Tahü'ye giderken arabada olacaktı. Ervan gri ve yeşil bir manzara hatırlıyordu. Bugün ise o manzaranın kış versiyonu söz konusuydu. Gri'nin grisi. Altından kaya katmanları çıkana dek kazınmış gibi görünen ovaların üstüne demir tozu yağıyordu. Sonbaharın pasından sonra kış yağmurun altında cilalı bir metal gibi parlıyordu. Ervan birkaç kelimeyle Katbarer olayını özetledi. Hem hiçbir şey yoktu hem de çok şey vardı. Zaten çok aydınlık olmayan bir tabloda hep var olan bir gölgeydi. Bu da meseleyi irdeleme zahmetine değerdi. Vernie itiraz etmiyordu. Gözleri fırtınada dans eden sileceklerdeydi. Sonunda hendeklerle ve duvarlarla çevrili Şarko Enstitüsü'nün penceresiz cepheleri ıslak fundalığın içinde karaltı halinde belirdi. ''Geleceğimizi haber verdiniz mi?''
''Hayır'' dedi Vernie. ''Vermem mi gerekirdi?''
''Bilakis vermemeniz.'' Güvenlik kontrolünden geçtiler. İlk kontrol noktasında silahlarını ve kimliklerini bıraktılar. Sonra Tahü'nün kalbine girdiler. Vernie çelik kapıdan içeri geçmeden önce en nihayet suskunluğunu bozdu.
''Tam olarak ne arıyoruz?''
''Hiçbir fikrim yok ama bir cevaptan daha fazlasını umarım son noktayı koyabiliriz.'' 95. Bölüm. Philip Hüseno ile nasıl tanıştınız? Paris Descartes Üniversitesi'nde onun hocasıydım, davranışçı ve bilişsel terapi dersinde.
Hangi yıllarda?
1986 veya 1987, tam olarak bilmiyorum.
Kaç yaşındaydınız?
40'larımdaydım. Jean-Louis Lasse yaklaşık bir saat onları ağaç etmişti. Oyunu kurallarına uygun oynuyordu. Üstelik Ervan psikiyatra dostane bir ziyarette bulunuyordu. Odanın dört bir köşesinde paravan, duvar, kolon yerine geçen üst üste yığılı dosya ve kitapların bulunduğu daracık ofisine oturmuşlardı. Doktor yine kolejli bir İngiliz gibi giyinmişti. Oxford gömlek ile hazırlık sınıfı öğrencilerinin giydiği türden yeleğin üzerine önünü açık bıraktığı beyaz bir önlük giymişti. Bu da gri saçları ve yaşlı playboy görünümüyle onda tuhaf bir karışım oluşturuyordu. Psikiyatr belirli bir sebebi olmaksızın Vernie'nin dışarıda kalmasını istemişti. Birkaç sene sonra birlikte şatodaki Foyenten kliniğini kurdunuz. Sermayeyi nereden buldunuz? Philip sermayeyi bulma işini üstlenmişti. Benim tecrübem nedeniyle bankalar bizimle ilgilendi.
Paranın kaynağı neydi? Karısı Isabel Barrère mi?
Lasse hafifçe gülümsedi. Sadece bu isim bile bu yeni sorgulamanın sebebini açıklıyordu. Skandalın sebebi de oydu. Isabel, evet, başlarda kliniğin yönetimindeydi. Kaderin cilvesi. Psikiyatrlar kliniklerini daha sonra düzenli hastalarından biri haline gelecek kadının parasıyla kurmuşlardı.
O sırada evli miydiler?
Evet.
90'lı yılların sonunda klinikten ayrıldınız. Neden?
Artık klinikle ilgili konularda anlaşamıyorduk. Philip Foyenten'i gitgide zengin nevrozlar için bir sığınağa dönüştürüyordu. Benim bu tarz bir işle hiç alakam olmazdı. Ervan pencereyi işaret etti. Yeşermiş çimenlerin ötesine dikenli telleri, güvenlik kapılarını, kırılmaz camları kastediyordu.
Siz suçluları mı tercih ediyordunuz?
Kesinlikle.
Hisselerinizi sattınız mı?
Oradan ayrıldığımda Foyante'nin değeri pek yüksek değildi. Bugün çok ünlü bir enstitü.
Doğrudan buraya mı geldiniz?
Hayır, kamuya ait birçok kurumun psikiyatri servisinde yöneticilik yaptım. 2005 yılında bu görev teklif edildi. Benim için gerçek bir şanstı.
Erman bir an katil kaçıklarla ilgili kırıcı bir yorumda bulunmak istedi ancak vazgeçti.
Saldırgan bir aptal gibi davranma.
Bana Isabel'den bahsedin. Onu iyi tanır mıydınız?
Evet, 80'li yılların sonunda arkadaştık.
Nedendir bilinmez Erman'ın aklına üçlü bir ilişki geldi. Hiç evlendiniz mi diye sordu birden.
Hayır, siz neyin peşindesiniz anlamıyorum.
Hüseyinoğlu'na dönelim. Evlilikleri başlarda iyi mi gidiyordu?
Böyle bir şey söyleyemeyiz. Birbirlerini seviyorlardı ancak Isabel'in akıl hastalığı çok sorun yaratıyordu. Isabel belki bir psikiyatri klişesi olacak ama maalesef hastaları kadar rahatsızdı. Bu sorular tam olarak ne için?
Lasse en ufak bir tereddüt göstermeden onu kabul etmişti. Erwin bu belgeyi ona vermesi gerektiğini düşündü. Isabel Barrer geçtiğimiz 17 Kasım'ı 18 Kasım'a bağlayan gece öldü.
Öldürüldü mü?
Neden bu fikre kapıldınız?
Siz cinayet büroda çalışıyorsunuz değil mi?
Paris'te Babourg yakınlarında bir arabanın altında kaldı.
İntihar mı?
Hayır, sıradan bir kaza.
Bundan emin misiniz?
Evet ve burada bulunma sebebim bu değil. İstemeden de olsa otoriter polislere has o otoriter ses tonuyla konuşmuştu. Isabel'in akıl sağlığına geri dönelim. Edindiğim bilgilere göre birçok yere Foyanten'de yatmış.
Ben aynı şekilde düşünmüyordum. Bu bana deontolojik gelmiyordu diyelim. Ancak Philip beni ikna etti. Kendisinin yanında olursa onu daha iyi tedavi edeceğini söylüyordu. Onun yeniden doktorluğa başlayabileceğini umut ediyordu.
Ama olmadı.
Isabel bir sürü psikozdan muzdaripti ama en önemli sorun onun paranoya eğilimli bir şizofren olmasıydı.
Thierry Farabo gibi.
Bana neden ondan bahsediyorsunuz?
O konuya daha sonra geleceğiz, siz devam edin.
Tedavilerin sonuçları rastgeleydi. Ayrıca çoğu zaman Isabel tedavilere riayet etmiyordu.
Bir psikiyatr olarak Hüseyin onunla evlenirken öngörüden yoksunmuş.
Ne demek istiyorsunuz? Sadece sağlıklı insanlardan başkasına aşık olunamaz mı?
Ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsunuz. Philip'in Isabel'le birlikte yaşamanın imkansız hale gelebileceğini tahmin etmesi gerekirdi.
Düzeleceğine inanmıştı. Sesinde bir kabullenmişlik vardı. Hepimiz inanmıştık.
İlk karşılaşmamızda bana bir akıl hastalığının hiçbir zaman iyileşmediğini söylemiştiniz.
Doğru. Sadece bir düzelme hedeflenebilir.
Öyleyse neden Philip ondan çocuk yaptı?
Hep aynı sebepten. Her şeyin yoluna gireceği umudu.
Anneliğin onu tedavi edeceğini mi düşünüyordu?
Bilmiyorum. Bizler psikiyatrız. Bu tür boş şeylere inanmamak için bize para ödüyorlar diye tuhaf bir hırçınlıkla karşı çıktı.
Sanki o da uzak bir geçmişte bu tür basmakalıp düşüncelerin kurbanı olmuştu.
Hayır, birlikte bir aile kurmayı başaracaklarını düşünüyordu.
O, soğuk nemale birden sustu.
Bu anlamsız sorgulamanın sonu nereye varacak diye öfkelendi.
Çalışma masasının üstündeki bir bloknotun yerini değiştirirken,
''Buraya neden geldiğinizi bana 10 yıldan fazla bir süredir görmediğim insanlar hakkında neden sorular sorduğunuzu söyleyecek misiniz?''
Erwin açıklama yapmaktan kaçınabilirdi. Ancak güçlü bir pozisyonda değildi ve sormak istediği hala pek çok soru vardı. Boğazını temizledi ve küçük bir açıklama yapmaya karar verdi. Isabel kaza geçirdiğinde Eric Katz adını kullanıyordu ve Paris'te erkek kılığında psikanaliz yapıyordu. Eski kocasının hastalarını toplamıştı. Hatta az çok kendini onun yerine koyuyordu diyebiliriz. Bu sizi şaşırtıyor mu?
Hayır.
Bu tür insanlar nasıl topluma salınabilir?
Sizinle bu tür meseleleri tartışmak istemiyorum dedi Lasse kibirli bir tavırla. 100 yıllık araştırmaları, uzmanlıkları, psikiyatri bilgisini yargılıyorsunuz. Ve
Erwin gülümsedi henüz cephanesi tükenmemişti. Ayrıca Isabel'in eski kocası ile çocuklarının cenazesine katılmadığını ve daha sonra onları mezarlarından çıkarmak için mezarlığa geldiğini de biliyoruz.
Siz neden bahsediyorsunuz?
Onların iç organlarını çıkarmış, sonra balsamlar sürerek ve bandajlayarak onları eski Mısır usulünde tahnit etmiş. Lila'daki mezar odasında onları düzenli olarak ziyaret ediyordu.
Psikiyatr biraz teatral bir hareketle başını ellerinin arasına aldı.
Bütün bunları bana neden anlatıyorsunuz?
Isabel Barrier'ı en son ne zaman gördünüz?
2000'li yıllarda boşandıkları zaman.
Saniyenin onda biri kadar da mı olmuştu? Lasse tereddüt etmişti. Yalan söylüyordu ve bu yalanın ardında Erva'nın aradığı bilgi vardı. O dönemde nerede tedavi görüyordu?
Ama benim o konuda bir bilgim yok.
Bir anda Ervan olan biteni anladı. Karısını kendi kliniğine kapatan Üsseno'dan sonra Lasse onu Tahü'ye kabul etmişti. ''Çok iyi biliyorsunuz.'' diye bağırdı Ervan elinin içiyle masaya vurarak. ''Çünkü burada, şatoda onunla siz ilgilendiniz.''
Lasse koltuğunda büzüldü, kıpkırmızı olmuştu. Ervan kaçık nazi ile beyaz enganga arasındaki bağlantıyı saklı tutuyordu.
''Boşandıktan sonra onun sorumluluğunu almamı benden Philip istedi.'' diye mırıldandı sonunda doktor. ''Çocuklar için tehlikeli bir hale gelmişti.''
''Buraya ne zaman yattı?''
''2003'te.''
''Burada ne kadar
kaldı?'' 3 yıl diyebilirim.''
Erva'nın kanı donmuştu. Bu küçük dünyanın birbirini tanımasından daha şaşırtıcı bir şey yoktu.
''Thierry Farabo ile görüşüyor muydu?''
''Elbette hayır.''
Lasse sanki kızgınlığın verdiği enerjiyle doğrulmuştu. Psikiyatr kuşkusuz abartıyordu. Birkaç saniye biraz gülünç bir sessizlik içinde geçti.
''Bunu size daha önce de söyledim.'' dedi sakin bir ses tonuyla. ''Farabu'nun diğer hastalarla teması yoktu. Zaten Isabel tehlikeli hastalar bölümünde tedavi görmüyordu. Daha doğrusu hep enstitünün hastane bölümünde kaldı. Yani şu anda bizim bulunduğumuz kısımda.''
Yeni bir yalan daha, sıkıştırmaya devam et.
Doktor Isabel'in Thierry Farabo'yu tanıdığına dair elimizde kanıt var ve hiç şüphesiz geçen Eylül ayında Paris'te cinayetler işleyen adamı da tanıyordu.
Bu imkansız.
Bana ne kadar erken gerçeği söylerseniz o kadar çabuk beterinden kurtuluruz.
Lasse dosya yığınlarının arkasında kaybolacak kadar yeniden koltuğunda büzülmüştü.
Doktor diye yineledi Ervan bu kez daha yüksek sesle. Er ya da geç bu bilgileri elde edeceğim. Hem zaman kazanalım hem de bu bilgileri siz verin. Bu da sizin niyetinizin göstergesi olsun.
Beni tam olarak neyle suçluyorsunuz?
Henüz hiçbir şeyle. Ama beni böyle oyalamaya devam ederseniz sizi cinayetlere suç ortaklığı yapmakla itham etmek zorunda kalabilirim.
Beriki kafasını salladı. Yenik düşmüş bir hali vardı.
Bizim alanımızda araştırmalar bazen çok hızlı gelişir. Moleküller,
konumuzun dışına çıkmasak.
Ama bu hikayenin en önemli kısmı, ilaçlar sayesinde Isabel iyileşme belirtileri gösterdi. Ve ben sonunda onu yanıma aldım.
Ervan şaşkınlığını gizlemedi. Şarko da sizinle birlikte mi çalıştı?
Tabii, gayri resmi olarak, ama işbirliği mükemmel sonuçlar verdi. Isabel parlak bir psikiyatırdı. Onun yaklaşımı...
Bu şekilde mi Farabo'yu tanıdı?
Her zaman onun yanında değildim diye soruyu geçiştirdi psikiyatır. Thierry özel bir vakaydı ve personelden çok az kişinin ona yaklaşma izni vardı. Vizitelerden yararlanarak belki...
Lasse bir sürü ayrıntıyla ana konudan uzaklaşmaya çalışıyordu. Buna rağmen Ervan müdahale etmeden dinliyordu. Doktor epeyce risk almıştı. Barrier ile Farabo arasında bir tanışıklığa meydan vermek, barut deposunda kibrit çakmak demekti. Buradan yola çıkarak her türlü tahminde bulunulabilirdi. Isabel'in çivi adama hayranlığı, güzel kadınla temasa geçen canavarın uyanması, yombe büyüsüne giriş dersi, Şarko'nun dikenli tellerinin ardındaki fetişist faaliyetler, hatta daha da ileri gidilebilirdi. Kripo mesajlarını kilit altında tutulan kişiye iletmesi için kadınla yakınlık kurmuş olabilir miydi? Ya da tam tersi mi olmuştu? Çivi adam belki de Isabel'in aracılığıyla bir dizi cinayete kılavuzluk yapmıştı. Eylül ayında işlenen cinayetlere. Hayır, Farabo 2009'da ölmüştü.
Ama Barrier ne de olsa yeni bir kabus konusunda hala açık bir pencereydi.
Manzaranın güzelliğine bakın.
Sizin yanınızda ne kadar kaldı?
2006'ya kadar. Philip çocuklarıyla birlikte araba kazasında ölünce ortadan kayboldu.
Onu bulmaya çalışmadınız mı?
Elbette çalıştım. Kaygılıydım. Size söyledim. Çok özel bir tedavi protokolüyle daha iyiye gidiyordu. Ancak çocukları ölünce tedaviyi kesti. Ona telefon ettim, onu aradım. Onunla yeniden ilişkiye geçmek için elimdeki bütün imkanları kullandım. Bana hiç cevap vermedi.
Erman'ın aklına basit bir gerçek daha geldi. Ne zamandan beri onunla yatıyordunuz?
Lasse oturduğu koltuk fırlatmalıymış gibi birden ayağa sıçradı, öfkeden titriyordu. Yumrukları sıkılıydı, sanki çevrede kıracak bir şeyler arıyordu. Ama aynı zamanda da son derece kırılgan görünüyordu. Ervan onun bant eline basmıştı.
Sizi men ediyorum diye kekeledi doktor. Sadece basit bir soru sordum.
Psikiyatr küçük ofisinde yürümeye başladı. 3 adım bir yöne, 3 adım diğer yöne.
Bilmiyorum, artık bilmiyorum.
Ervan üstelemedi. Isabel kendi çıkarları için ona boyun eğmiş olmalıydı. Ama tam olarak hangi çıkarlar söz konusuydu?
Farabo'nun ölümünden sonra yeniden ortaya çıkmadı mı?
Hayır, sizi temin ederim. Nerede olduğunu bulmak için her şeyi denedim. Size bir kez daha söylüyorum. Durumu beni kaygılandırmıştı. Ayrıca ona çok bağlanmıştım.
Polis de ayağa kalktı, boğazı kurumuştu. Gırtlağındaki nem oranı 0'a inmişti. Buraya son noktayı koymaya gelmişti. Ama yeni bir hikaye için yeni bir sayfa açılıyordu.
İlk karşılaşmamızda bana neden bundan bahsetmediniz?
Bu yıllar önceydi, ben düşünemedim.
Hem de Farabo'yu taklit eden bir katil arıyor olmamıza rağmen.
Ne demek istiyorsunuz? Isabel'in Eylül ayındaki cinayetleri işlediğini mi?
Ervan bıkkın bir el hareketiyle bu varsayımı reddetti. Böyle düşünmüyordu. Şizofren kadın ile Enganga arasında başka bir adam vardı. Kripo ya da daha başka biri.
Konuşmayı sonlandırmak için resmi bir ses tonu takındı. Yarbay Verney ve adamları hastalarınız ile hastane personelini sorgulamak için gelecekler. Isabel'in kimlerle dostluk kurduğunu, o dönemde birilerinin bir anormallik hissedip hissetmediğini öğrenmek istiyorum.
Anormallik mi? Nerede olduğumuzu unutuyorsunuz.
Şarko'dan ayrıldıktan yıllar sonra ve deliliğine, çocuklarının ölümüne, yaptığı kimlik gaspına rağmen Isabel Farabo'yu unutmamıştı. Belki de burada suç ortakları vardı. Serbest bırakılma ihtimali olan hastalar ve...
Size söyledim, hastalarımız tedavi edilebilir hastalar değil.
Hepsi bu duvarların ardında mı ölüyor?
Ya da başka yerlere naklediliyorlar. Ancak sizin uluslararası çivi adam fikriniz son derece gülünç.
Ervan aslında Isabel'i bir aracı olarak düşünüyordu. Farabo sadece bu kadın psikiyatra konuşuyor ve Isabel de diğerlerine söylüyordu. Sonunda akıl hastanesinden ayrılmış, belki de Lasse'ye rağmen Şarko'dan çıkmış, başka hastalarla ilişkisini sürdürmüştü. Ya da tam tersine, çivi adamın dışarıdaki yandaşları ona gelmişti. Ervan Di Greco'yu, Lartinges'i, Redley'i ve Iris Wanga'yı düşündü. Ama onlarla arasında bir bağ hissetmiyordu. Daha başkaları da olabilir miydi? Korkutucu bir manzaraydı. Toplumun içine sızmış kötülük dolu tilmizler. Hala toplumun içinde gizlenmekte olan ve... Her an öldürmeye hazır bir tür tarikat.
Lasse kapıyı açmıştı, görüşme sona ermişti. Playboy artık öfkeli görünmüyordu, daha ziyade yıkılmış gibiydi. Kuşkusuz onda hep var olan bu düşüncelere Ervan'ın gelmesi bir anda tehlikeli bir gerçeklik kazandırmıştı.
''Bana hala en önemli şeyi söylemediniz başkomiser.
Isabel'in ölümüyle çivi adamın cinayetleri arasında nasıl bir bağ var?''
Bu tehdidi Bay Oxford'la paylaşmamak için herhangi bir neden yoktu.
Isabel'in son sözleri çivi adam ölmedi oldu.
Ondan yaşayan bir varlık olarak bahsetmiyordu diye karşılık verdi Lasse hiç tereddüt etmeden. Onun ruhundan, onun yarattığı etkiden bahsediyordu.
Belki de ama bu yine de kötü bir haber kapıdan çıktı. Farabo'yu burada tutarak yayılmaya devam eden bir virüsü kuluçkaya yatırmış oldunuz.
Psikiyatrın Betty Benz'i attı.
Siz, Siz cinayetlerin devam edeceğini mi söylemek istiyorsunuz?
Ervan cevap vermeden uzaklaştı. Susuzluk gırtlağını kavuruyordu. Gözünün önünde kabus gibi görüntü belirdi. Gecenin karanlığında son derece aydınlık kompartmanlarıyla yol alan bir tren, içinde de ceplerinde çiviler ve cam kırıkları bulunan ruhları yombe inancıyla dolu bir sürü kaçık.
39. ayrımın sonu. Sayfa 405.